Kitabın adı Kraliçenin Soytarısı. Yazarı Philippa Gregory. Yaz 1558. 64. ayrım. Elizabeth'in sarayı genç ve iyimser bir saraydı. Burası geleceğini bekleyen, tahtını bekleyen ve bundan, tahtın onun olacağından artık emin genç bir kadının sarayıydı. Kraliçenin onu veliahtı olarak adlandırmamasının artık neredeyse hiç önemi yoktu. Bunca zamandır hizmet vermişti. Kraliçenin sarayının ve meclisin kendi kendine hizmet eden fırsatçı erkekleri bu yükselen yıldıza çoktan sadakat yemini etmişti. Bunların yarısının kızları, oğulları şimdiden prensesin hizmetine girmişti. Kont Feria'nın ziyareti ısrarla ve tatlı tatlı Hatfield'a doğru esen rüzgarda savrulan bir saptan öte bir şey değildi. Herkese kraliçenin gücünün mutluluğu gibi, sağlığı gibi yok olup gittiğini açıklıyordu. Kraliçenin kocası bile onun rakibinin tarafındaydı. Burası mutlu, neşeli bir yaz sarayıydı ve ben akşam üzerini, geceyi bu mutlu insanlar eşliğinde geçirdim. Beni iliklerime kadar dondurdu, hasta etti. Gece küçük bir yatakta kollarımı oğluma dolayıp uyudum ve ertesi gün kraliçeye geri döndük. Hatfield'a giden yolda benim tam tersi istikametime doğru yol alan kaç büyük adam ve kadına rastladığımı saymamaya özen gösterdim. Ağzımdaki ekşi tada daha fazlasını eklemeye ihtiyacım yoktu. Bugünden çok uzun bir süre önce sarayın hasta bir kraldan bekleyen bir veliahta çark edişini görmüştüm ve saraylıların sadakatinin ne kadar zayıf olduğunu biliyordum. Ama buna rağmen, bunu bilmeme rağmen bu dalgaya dönüşte daha çok bir kafirin rezilce dine dönüşünü andıran bir hava vardı. Kraliçeyi peşinde bir avuç saraylıyla nehrin kenarında yürürken buldum. Bunların kim olduğuna baktım ve en az yarısı tahta kim geçerse geçsin dinlerinden asla vazgeçmeyecek olan koyu Katoliklerdi. Kral tarafından karısına katlanmaları için tutulmuş birkaç İspanyol soylusu ve Will Somers, Sadık Will Somers, kendini soytarı diye tanıtan ama ağzından soytarıca tek bir kelime duymadığım adam. Majesteleri, diyerek reverans yaptım. Kraliçe beni şöyle bir süzdü, elbisemdeki çamuru, kucağımdaki bebeği inceledi. Hatfield'dan doğruca bana mı geldin? Emrettiğiniz üzere. Biri bebeği alabilir mi? Will öne çıktı ve Danny'nin yüzü aydınlandı. Onu yere bıraktım. Hafifçe sessiz bir sevinç belirtisi gösterdi ve Will'e doğru yürümeye başladı. Oğlanı yanınıza getirdiğim için özür dilerim majesteleri, görmek hoşunuza gider diye düşünmüştüm, dedim beceriksizce. Başını iki yana salladı. Hayır Hena, asla istemiyorum. Yanında yürümemi işaret etti. Elizabeth'i gördün mü? Evet. Elçiyle ilgili ne dedi? Hanımlarından biriyle görüştüm. Lord Robert'ın ismini bu alternatif tehlikeli sarayın gözdesi olarak anmaktan korkmuştum. Elçinin prensesi iyi dileklerini iletmek için ziyaret ettiğini söyledi. Başka? Durakladım. Görevim kraliçeye dürüst olmak, içimden gelense onu kırmamaktı. Birbirine zıt bir ikilemin içindeydim kısacası. Bu ikilemle saraya dönenerek yol boyu kafam karışmıştı ve sonunda diğerleri kadar sadakatsiz olmam gerektiğine karar vermiştim. Ona kendi kocasının kız kardeşine evlenme teklif ettiğini söylemem mümkün değildi. Kral Savoy Dükü'yle evlenmesi için ısrar ediyor dedim. Elizabeth kendi ağzıyla bana onunla evlenmeyeceğini söyledi. Savoy Dükü mü? Başımla onayladım. Kraliçe elini uzattı. Elini tuttum ve bana ne söyleyeceğini bilmeden bekledim. Hena, yıllardır dostumsun ve sanırım gerçek dostumsun. Evet majesteleri. Sesini fısıldar gibi alçalttı. Hena, bazen delirdiğimi düşünüyorum. Kıskançlık ve mutsuzluktan iyice çıldırdığımı sanıyorum. Siyah gözlerine yaşlar dolmuştu. Elini sıkı sıkı tuttum. Ne oldu? Kocamdan şüpheleniyorum. Kendi kocamdan. Evlilik yeminlerimizden. Bundan bile şüphe edersem dünyam altüst olur ama yine de şüpheleniyorum. Ne diyeceğimi bulamadım. Elimi acıtacak kadar sıkıyordu ama kasılmadım. Kraliçe Mary, Hena, bir soruma cevap ver. Bir daha asla böyle düşünmeyeyim. Ama bana doğruyu söyle ve bundan hiç kimseye bahsetme. Ayaklarımın dibinde nasıl bir dehşet geliştiğini merak ederek yutkundum. Söyleyeceğim majesteleri. İçimden soru beni, Deni'yi ya da lordumu tehlikeye atacak bir soruysa kendime yalan söylemek için izin vereceğim diye söz verdim. Saray yaşamının o tanıdık korku ve ürpertisi kalbimin küt küt çarpmasına neden oluyordu. Atışlarını kulaklarımda duyuyordum. Kraliçe, kefen gibi bembeyaz, gözleri çılgın gibi odaklanmıştı. Kralın kendi teklifi için bastırdığına dair herhangi bir söylenti var mıydı? Diye fısıldadı. Sesi öyle alçaktı ki onu güçlükle duyabildim. Kocam olmasına rağmen ve Tanrı önünde, Papa'nın önünde, krallıklarımızın önünde bana yemin etmiş olmasına rağmen. Lütfen söyle bana Hena. Bu deli bir kadının soracağı bir soru, biliyorum. Biliyorum, ben onun karısıyım ve bunu yapıyor olamaz. Ama içim onunla flörtleştiğini söyleyen düşüncelerle dolu. Vakit geçirmek için değil, flörtleşmiş olmak için değil, karısı olması için. Bunu bilmem gerek, bu korkuyla işkence çekiyorum. Dudağımı ısırdım. Anlamak için başka bir şeye ihtiyacı yoktu. En büyük korkusunun gerçek olduğunu gören bir kadının çevik kavrayışıyla anında durumu anladı. Yüce Tanrım, gerçekten böyle, dedi yavaşça. Ona karşı şüphelerimin bir kısmını kendi hastalığımdan sanıyordum. Ama değilmiş. Bunu yüzünde görebiliyorum. Kız kardeşimle evlenmek için flörtleşiyor. Kız kardeşimle. Benim kendi kocam. Soğuk elini ellerimin arasına sıkıştırdım. Majesteleri, bu kral için bir siyaset meselesi dedim. Gelecek için vasiyet yazmak gibi bir şey. Sizin başınıza gelecek bir kaza ya da ölüm için kendini garantiye almak gibi. İngiltere'yi İspanya için saklamaya çalışıyor. İngiltere'nin güvenliği ve inançlarının doğru yolda olması onun görevi. Ve siz ölecek olursanız, gelecekte bir gün, sizin ölümünüzden sonra Elizabeth'le evlenirse o zaman İngiltere Katolik kalacaktır. Siz de bunu ve onun emin ellerde olmasını isterdiniz. Hızla sarf ettiğim sözleri takip etmeye çalışır gibi başını iki yana salladı ama söylediklerimin hiçbiri ona bir anlam ifade etmiyordu. Yüce Tanrım, bu başıma gelebilecek en kötü şey, dedi alçak sesle. Annemin tahttan devrildiğini, kendinden daha genç bir kadının kralı onun elinden aldığını ve bunu yaparken kahkahalar attığını gördüm. Ve şimdi bu kadının kızı, o piç kurusu aynısını bana yapıyor. Durdu ve bana baktı. İnanamamana şaşmamalı. Bunun kendi çılgın şüphelerim olduğunu sanıyordum, dedi. Bu bütün yaşamın boyunca korktuğum şey. Sonumun kendi anneminki gibi olması. Tahta zaferle oturmuş bir Boleyn fahişesi tarafından göz ardı edilmiş, terk edilmiş annem gibi. Bu kötülük ne zaman sona erecek? Boleynlerin büyüleri ne zaman alt edilecek? Kadının kafasını kestiler ama işte kızı ağzında aynı zehirle bir yılan gibi yükseliyor. Elini hafifçe sıktım. Majesteleri, kendinizi bırakmayın, burada yapmayın. Bütün herkesin önünde. Onu düşünüyordum. Kraliçenin bütün Avrupa'nın aylardır bildiği şeyi, kocasının onu aldattığını öğrendiği için paramparça olduğunu duyduğunda, Elizabeth'in sarayının nasıl çatlayana kadar güleceğini. Kendini tutmaya çabalarken baştan ayağa titredi ama kendini toparladı. Gözyaşlarını gözlerini kırpıştırarak durdurdu. Haklısın dedi. Rezil olmayacağım. Artık hiçbir şey söylemeyeceğim. Artık hiçbir şey düşünmeyeceğim. Benimle yürü Hena. Göz ucuyla arkama Deni'ye baktım. Bir yerde oğlumu dizlerinin üzerine bacaklarını açtırarak oturtmuş, ona kulaklarını nasıl oynatabildiğini gösteriyordu. Deni neşeyle kıkırdadı. Kraliçenin koluna girdim ve hızlı adımlarımı onun yavaş yürüyüşüne uydurdum. Saray arkamızdan esniye esniye takip etti. Kraliçe hızla akan nehrin tepesinden suya baktı. Gelip giden çok az gemi vardı. İngiltere'nin ticareti kötü gidiyordu. Fransa ile savaştaydı ve mahsulleri her sene daha da azalıyordu. Biliyorsun diye fısıldadı kraliçe bana. Biliyorsun Hena. Ona portresini gördüğüm an aşık oldum. Hatırlıyor musun? Evet, dedim. Aynı anda onu prensin kalbini kıracağı konusunda uyardığımı da hatırlayarak. Onunla tanıştığımdaysa ona bağlandım. Düğün günümüzü hatırlıyor musun? O ne kadar yakışıklıydı ve birlikte ne kadar mutluyduk. Yine başımı salladım. Beni yatağa götürüp benimle yattığında ona taptım. Bana hayatımda hiç tatmadığım bir zevk tattırdı. Kimse onun benim için ne ifade ettiğini bilmiyor Hena. Kimse asla onu ne kadar sevdiğimi anlamayacak. Ve şimdi sen bana öldüğümde onun en büyük düşmanımla evlenmeyi planladığını söylüyorsun. Benim ölümümü ve benden sonraki yaşamını dört gözle bekliyor. Birkaç dakika sessizce yerinde sayarken saray eşrafı peşinde gayesizce durup bir bana bir ona bakarak onu bekledi. İlettiğim yeni kötü haberin ne olduğunu merak ederek. Ardından kraliçenin kasıldığını, elinin sanki aniden bir sancı saplanmış gibi gözlerine yükseldiğini gördüm. "Tabii, gerçekten ölümümü bekliyorsa," dedi alçak sesle. Bembeyaz yüzüme göz ucuyla baktığında hikayenin geri kalanını da anlayıverdi. Başını iki yana salladı. "Hayır, olamaz," diye fısıldadı. "Bu olamaz, beni boşayamaz değil mi? Babamın anneme yaptığını yapamaz. Başka bir kadına duyduğu şehvet dışında hiçbir neden olmaksızın. Üstelik bir fahişeye, bir fahişenin kızına duyduğu şehvet yüzünden." Ağzımı açmadım. Ağlamadı. O kraliçe Mary'di, Prenses Mary. Daha küçücükken başını dimdik tutmayı, gözyaşlarını geri göndermeyi öğrenmişti. Dudakları ısırılmaktan paramparça, ağzının içi tıka basa kan dolu olsa ne yazardı? Herkesin onu görebileceği bir yerde ağlamayacaktı. Sadece başını salladı, sanki kafasına ağır bir darbe yemiş gibiydi. Ardından eliyle Will Somers'ı çağırdı. Will yanında Danny ile onun yanına geldi. Uzattığı eli yavaşça tuttu. "Biliyorsun Will," dedi yumuşak bir sesle. "Çok komik, esprilerine layık bir durum bu. Bana öyle geliyor ki hayatımda en korktuğum şey başıma gelmemesi için her şeyi yaparım. Sanırım tıpkı annemin hayatını söndürdüğü gibi benim de hayatımı söndürecek. Kocam beni terk etti, çocuksuz ve yerime bir fahişe koyuyor." Bile baktı. Gözleri yaşlarla çökmüş olmasına rağmen gülümsedi. "Şimdi Will, bu sence de rezillik değil mi? Buradayım ve işte başıma bunlar geliyor. Bu konuda bir espri yapabilir misin?" Will başını salladı. "Hayır," dedi uzatmadan. "Bu meselenin komik hiçbir tarafı yok. Bazı şeyler komik değildir." Kraliçe onu onayladı. "Ayrıca zaten kadınların mizah anlayışı da yoktur," dedi kararlı bir tonla. Kraliçe onu duymadı. Hala en büyük kabusunun gerçekleştiğini sindirmeye çabalıyordu. Annesi gibi olacaktı. Kral tarafından terk edilmiş, yaşamını kalp kırıklığıyla eriten bir kadın olacaktı. "Ve sanırım bunun nedenini görebiliyoruz," dedi Will. "Kadınlarda mizah duygusunun eksikliğinin nedenini, içinde bulunduğumuz koşullara bakacak olursak." Kraliçe onu bıraktı, bana döndü. "Oğluna karşı kaba davrandım, özür dilerim," dedi. "Çok tatlı bir oğlandır, eminim. Adı ne?" Will Somers, Daniel'ın elinden tutup onu kraliçeye götürdü. "Daniel Carpenter, majesteleri." Kendini bırakmamak için büyük bir azimle çabaladığını görebiliyordum. "Daniel." Oğluma gülümsedi. "Büyüdüğünde iyi bir evlat ve sadık bir erkek olacaksın." Sesi bir an titredi. Yüzüklü elini oğlumun başına koydu. "Tanrı seni korusun," dedi şefkatle. O gece Danny'nin uyumasını beklerken bir sayfa düz kağıt alıp oğlumun babasına yazdım. "Sevgili kocacığım, burada Hristiyan aleminin en hüzünlü sarayında sadece doğru olduğuna inandığı şeyleri yapan ve yine de şu dünyada sevdiği herkes Tanrı önünde onu sevmeye yemin etmiş olanlar tarafından bile aldatılan bir kraliçeyle yaşarken seni ve bana sadık kaldığın o uzun yılları düşünüyorum. Ve bir gün yeniden birlikte olabilmemiz için dua ediyorum. Göreceksin, sevginin ve sadakatin ve karşılığında sevip sadık kalmanın kıymetini öğrendim. Karın Hena Carpenter." Ardından sayfayı aldım, tepedeki ismini öptüm ve ateşe bıraktım. Saray Ağustos'ta Whitehall'a doğru yola çıkacaktı. Olağan seyahatler kraliçenin hamileliği nedeniyle iptal edilmişti ama şimdi bebek yoktu. Ve kraliçe yazın tümünü iptal etmişe benziyordu. Tabii ki sarayı taşraya davet edecek hoş bir hava da yoktu. Her gün soğuk ve yağışlıydı. Hasat yine kötü geçecek, ülkenin dört bir yanında açlık hüküm sürecekti. Mary'nin hükümdarlığı açısından yine kötü bir yıl olacaktı. Tanrı'nın İngiltere'ye gülümsemediği yeni bir yıl. Yola çıkmak üzere hazırlanırken sarayda her zamankinden daha hafif kargaşa vardı. Bu sene kraliçe ile seyahat edenlerin sayısı azalmıştı. Her zamankinden daha azdı. Onların da daha az eşyaları, daha az asalakları vardı. Saray küçülüyordu. "Millet nerede?" diye sordu Will. Saray mahiyetinin en önünde, kraliçenin tahtirevanının hemen arkasında şehre doğru yol alırken atını benimkinin yanına sürerek. "Hatfield'da," dedim bozuk bozuk. Hava değişimi kraliçe üzerinde en ufak bir etki yaratmadı. Her gece ateşi olduğundan yakındı. Yemeklerini Whitehall Sarayı'nın salonunda değil, odasında yiyor ve önüne sadece 2-3 tabak yemek gidiyordu. Neredeyse hiçbir şey yemiyordu. Odasına giderken büyük salonun önünden geçiyordum ve durup içeriye şöyle bir göz attım. Bir an zihnimde çok güçlü bir resim belirdi. Neredeyse görme yeteneğimle gördüğüm sahneler kadar berraktı. Boş taht, aç gözlülüğüyle her şeyi silip süpüren bir saray. Başlarında kimse olmayan nedimeler, boş tahtın önünde diz çöken ve el bile sürülmeyecek tabaklarda olmayan kraliçeye kraliyet yemeği sunan hizmetkarlar. 5 sene önce saraya ilk geldiğimde de vaziyet aynı böyleydi. Ama o zaman Kral Edward tahttaydı. Sarayı eğlenirken o odalarında hasta yatıyordu. Kimse onu umursamıyordu. Şimdi ise tahtta benim Mary'm vardı. Geriledim ve arkamda yürüyen adama çarptım. Özür dileyerek döndüm. Adam John Dee'ydi. Bay Dee? Kalbim bir an korkuyla yerinden fırladı. Hemen reveransa geçtim. Hannah Green, dedi başımın üzerinde bir baş selamı verirken. Nasılsın? Kraliçe nasıllar? Kimsenin bizi duymayacağından emin olmak için etrafıma bakındım. Hasta, dedim. Çok ateşi var. Bütün kemikleri ağrıyor. Devamlı gözyaşı döküyor ve burnu akıyor. Çok üzgün. Başıyla onayladı. Şehrin yarısı hasta, dedi. Bütün yaz bir kez berrak güneş ışığı gördüğümüzü sanmıyorum. Oğlun nasıl? İyi ve ben bunun için Tanrı'ya şükrediyorum, dedim. Konuşmaya başladı mı? Hayır. Onu ve onun hakkındaki konuşmamızı düşünüyorum. Tanıdığın bir alim var, sana tavsiyelerde bulunabilir. Kendisi doktor. Londra'da mı? Diye sordum. Bir kağıt parçası çıkardı. Adresini buraya tarif ettim. Bugün seni görebilirim düşüncesiyle. Ona istediğin her şeyi anlatabilecek kadar güvenebilirsin. Kağıdı kaygıyla elinden aldım. Kimse John Dee'nin tam olarak ne yaptığını ya da dostlarının kim olduğunu asla bilemezdi. Buraya lordumu görmeye mi geldiniz diye sordum. Bu gece Hatfield'dan buraya gelmesini bekliyoruz. O zaman odalarında bekleyebilirim, dedi. Başta kraliçe olmadan salonda yemek yemekten hoşlanmıyorum. İngiltere tahtının boş olduğunu görmek istemiyorum. Haklısınız, dedim. Her zaman olduğu gibi korkularıma rağmen ona ısınarak. Aynı şeyi ben de düşünüyordum. Elini elime koydu. Bu doktora güvenebilirsin, dedi. Ona kim olduğunu söyle, çocuğunun neye ihtiyacı olduğunu da. Sana yardım edeceğinden eminim. Ertesi gün Danny'yi kalçama dayadım ve doktorun evini bulmak üzere şehre yürüdüm. Adalet binaları sırasındaki dar uzun evlerden birindeydi. Kapıyı hoş bir kız açtı. Ön odada beklersem doktorun beni hemen göreceğini söyledi. Danny ile birlikte üstleri tuhaf kayalar ve taşlarla dolu rafların arasına bir yere oturduk. Adam içeri sessizce girdi. Beni bal renginde bir mermer parçasını incelerken buldu. Çok hoş bir taş parçasıydı bu. ''Taşlarla ilgilenir misiniz Bayan Carpenter?'' diye sordu. Yavaşça mermeri yerine koydum. Hayır, ama bir yerde dünyanın her bir köşesinde farklı taşlar olduğunu okumuştum. Bazılarının yan yan, bazılarının üst üste durduğunu ve kimsenin nedenini henüz açıklayamadığını. Başıyla onayladı. Neden bazılarının altın, bazılarının kömür içerdiğini de. Bugün dostunuz Bay Dee ve ben bunun üzerine konuşuyorduk. Ona daha dikkatli baktım ve içimden seçilmiş insanlardan birini gördüğümü düşündüm. Teni benim tenimle aynı renkteydi. Gözleri benimkiler, Daniel'ınkiler kadar koyuydu. Yapılı, upuzun burnu, kavisli kaşları ve çıkık elmacık kemikleri tanıdığım ve beğendiğim türdendi. Bir nefes alıp cesaretimi topladım ve duraklamadan lafa girdim. İsmim Hena Verde. İngiltere'ye babamla birlikte küçükken İspanya'dan göçtüm. Tenimin rengine, gözlerime bir bakın. Ben insanlardan biriyim. Başımı yan çevirip parmağımı burnumdan aşağı indirdim. Gördünüz mü? Bu da benim çocuğum. Benim oğlum. 2 yaşında ve yardımınıza ihtiyacı var. Adam bana sanki her şeyi reddedecekmiş gibi baktı. Ailenizi tanımıyorum dedi temkinli. İnsanlar derken ne demek istediğinizi anlamadım. Babamın Aragon'dayken ismi Verde'ydi dedim. Köklü bir Yahudi ailesi. İsmimizi öyle uzun zaman önce değiştirdik ki artık ne olması gerektiğini bilmiyorum. Kuzenlerim Gaston ismiyle Paris'te yaşıyor. Kocam artık Carpenter soyadını aldı. Ama Disraeli ailesinden geliyor. Şimdi kendisi Calais'te. Kocamın ismini anarken sesimin titrediğini fark edince durakladım. Şehir alındığında Calais'teydi. Sanırım şimdi esir alındı. Yakın zamanda ondan haber alamadım. Bu onun oğlu. Calais'ten ayrıldığımızdan beri hiç konuşmadı. Çok korktu zannederim. Ama o Daniel Disraeli'nin oğlu. Ve doğuştan gelen hakkını geri kazanmaya ihtiyacı var. Sizi anlıyorum dedi adam kibarca. Bana soyunuz ve ciddiyetinizi kanıtlayacak herhangi bir kanıt gösterebilir misiniz? Çok alçak sesle fısıldadım. Babam öldüğünde yüzünü duvara döndürdük ve şöyle dedik. Tanrı'nın adıyla onun kendi arzusuna göre yarattığı tüm dünyada göklere çıkartılıp günahlarından arındırıldı. Krallığını senin yaşadığın günlerde, tüm İsrail evlerinin yaşadığı günlerde kursun. Çabucak, evet, yakında, evet de, amin. Adam gözlerini kapadı, amin ve tekrar açtı. Benden ne istiyorsun Hena Disraeli? Oğlum konuşmuyor dedim. Dilsiz mi? Calais'te süt annesinin ölümünü gördü, o günden beri hiç konuşmadı. Adam başıyla onaylayıp Daniel'ı dizlerinin üzerine aldı. Büyük bir dikkatle yüzüne dokundu. Kulaklarına, gözlerine. Kocamın başkalarının çocuklarını tedavi etmek üzere aldığı eğitimi düşündüm ve acaba bir daha oğlunu hiç görebilecek mi ve ben bu oğlana babasının ismini söylemeyi öğretebilecek miyim diye merak ettim. Konuşamaması için hiçbir fiziksel neden göremiyorum dedi. Başımla onayladım. Gülebiliyor, ses çıkartabiliyor ama kelimeleri tekrarlamıyor. Sünnet edilmesini ister misin diye sordu çok alçak sesle. Bu onda sonsuza dek bir işaret bırakır. O zaman kendisini Yahudi olarak bilir. Yahudi olarak bilinir. Artık inancımı kalbimde taşıyorum dedim çok alçak sesle mırıldanarak. Genç bir kadınken hiçbir şey umurumda değildi. Hiçbir şey bilmiyordum. Sadece annemi özlüyordum. Artık büyüdüm. Kendi çocuğum var ve bir annenin çocuğuyla kurduğu bağdan daha öte şeyler de var. İnsanlarımız ve inancımız, küçük ailemizi soyumuz devam ettiriyor. Varlığımızı böyle sürdürüyoruz. Babamı, annemi ve şimdi de kocamı kaybetmiş olsam bile insanlarımızın varlığını kabul ediyorum. Tanrı'nın varlığını biliyorum. İsminin Elohim olduğunu, hala inançlarımız olduğunu biliyorum. Daniel bunun bir parçası. Bunu oğlum için inkar edemem, etmemeliyim. Başıyla onayladı. Onu bana ver bir dakika. Daniel'ı içerideki odalardan birine aldı. Oğlumun siyah gözlerinin bu yabancı adamın omuzundan endişeyle bana baktığını gördüm. Doktor onu götürürken güven veren bir gülümsemeyle gülümsemeye çalıştım. Pencereye gittim ve pencerenin çerçevesine yapıştım. Öyle sıktım ki avuçlarımda izi çıktı. Parmaklarıma kramp girene dek ne kadar sıktığımı fark etmedim. İçeride Daniel'ın ağladığını duydum ve bittiğini anladım. Daniel her şeyiyle artık babasının oğluydu. Haham oğlumu geri getirip bana uzattı. Sanırım konuşacak dedi. Teşekkürler diye karşılık verdim. Benimle birlikte ön kapıya yürüdü. Beni uyarmasına hiç gerek yoktu. Benim de sırrımı kendime saklayacağıma söz vermeme. İkimiz de kapıların arka tarafında soyumuz, inançlarımız yüzünden aşağılanıp nefret edildiğimizi biliyorduk. Soyumuz neredeyse tükenmek üzere, inançlarımız çoktan unutulup gitmiş, geriye sadece birkaç yarım yamalak hatırlanan dua ve birkaç dirayetli ayin kalmış olduğunu biliyorduk. Şalom dedi kibarca, selametle git. Şalom diye karşılık verdim. Whitehall'daki sarayın hiç neşesi yoktu ve bir zamanlar Mary için yürüyen şehir şimdi ondan nefret ediyordu. Smithfield'daki ateşlerden yükselen küme küme dumanlar dört bir yana doğru havayı yarım mil zehirliyordu. Aslında bütün İngiltere'nin havasına zehir bulaşmıştı. Kraliçe geri adım atmadı. Kilisenin kutsal ayinlerini kabul etmeyen bu kadın ve erkeklerin zaten cehennemde yanacağından kesinlikle emindi. Bu dünyada işkence çekmek, diğer tarafta çekilecek acıya kıyasla hiçbir şeydi. Bu yüzden bunların ailelerini, dostlarını, Smithfield'da toplanıp cellatla dalga geçen, papazlara küfür eden isyankar kalabalıkları ikna edebilecek her şey mübahtı. Kendilerine rağmen kurtarılması gereken canlar vardı ve Mary insanlarına iyi bir anne olmalıydı. Onları kendilerine rağmen kurtaracaktı. Cezalandırmak yerine bağışlaması için ona yalvaranları dinlemeyecekti. Şehrin güvenliği için endişelenen ve kafirleri sabah erkenden, daha insanların çoğu sokaklara dökülmeden yakmak isteyen Piskopos Bonner'ı bile dinlemeyecekti. Durum kendisi için, tahtı için ne kadar riskli olursa olsun, Tanrı'nın isteğinin yerine getirilmesi, yerine getirildiğinin gösterilmesi gerektiğini söyledi. Yakılmalıydılar ve yakıldıkları gösterilmeliydi. Asıl acı erkekler ve kadınlardı. Karşısına çıkıp ondan insanların günahlarının acısını göz ardı etmesini istemeye cesaret edecek bir baba yiğit var mıydı? 64. ayrımın sonu. Sayfa 654. Devamı 65. ayrımda.